sivil ve çocukların bulunduğu hastaneleri ve okulları bombalayacak kadar acımasız olan. Savunmasız dahi olsa karşılarına çıkan herkesi öldürmekten çekinmeyen.
Do not allow anyone to remain alive. Nothing. No mercy.
Kendileri dışındakilerin insansı hayvandan öte bir şey olmadığını düşünen.
אנחנו נלחמים בחיות אדם.
These horrible, inhuman animals.
אסור להם לחיות לחיות האלה.
Kendilerine defalarca peygamber gönderilmesine rağmen ıslah olmayan, hatta o peygamberlerden yüzlercesini zalimce şehit eden, tarih boyunca yaşadıkları bölgelerde bozgunculuk çıkarıp toplumu kaosa sürüklemekten vazgeçmeyen ve her yaptıkları işe mutlaka fesat karıştıran Allah'ın lanetlediği kavim, İsrailoğulları. Yusuf Aleyhisselam Mısır'ın hazine bakanı olduktan sonra zamanın firavununa kardeşlerinin de bu işlerde oldukça kabiliyetli olduklarını söyleyip onları hazine bakanlığındaki çeşitli işlerle görevlendirmek istedi. Hazreti Yusuf'a güveni tam olan firavun onun bu isteğini kabul etti ve böylece İsrailoğulları artık Mısır devlet idaresine girmiş oldu. Hazreti Yusuf'un kabiliyetli olan kardeşlerinin de gelişiyle Mısır devleti özellikle ekonomik yönden hızla yükselişe geçti ve zamanının süper gücü haline geldi. Bu hal böylece devam ederken, Hazreti Yusuf ve Firavun vefat ettikten sonra bu hali fırsat bilen kardeşleri, durumları her açıdan oldukça iyi olmasına rağmen hırslarının peşinden gittiler. Devlet içinde kendilerince paralel bir yönetim kurdular ve devlet sırlarını çalarak Mısır'a ihanet ettiler. Geçen uzun süre içerisinde bu isyankar ve açgözlü toplumun fesatlarını fark eden o zamanın firavunu İsrailoğullarına soykırım yaptı. Onları yıllarca köle olarak kullandı, ağır işlerde çalıştırdı. Bunların üstüne bir de kahinler tarafından firavuna saltanatının yıkılacağı ve İsrailoğullarından birinin eline geçeceği haber verilince, Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere İsrailoğullarının erkek çocukları boğazlanırken, kız çocukları ise fenalık ve pis işler için sağ bırakıldı. Bu dehşetli hal, İsrailoğullarının Mısır'da kaldığı sürenin yarısı kadar yani yaklaşık 200 yıl boyunca ta Musa aleyhisselam dönemine kadar devam etti. İsrailoğullarının pişmanlığı ve niyazı üzerine Allah, Hazreti Musa'yı gönderip firavunların yıllarca uyguladığı zulüm ve işkencelerden onları kurtardı. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Hatırlayın ki sizi Firavun'un adamlarından kurtardık. Onlar size işkencenin en kötüsünü reva görüyorlar, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, fenalık için kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bu size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Hazreti Musa, Firavun'un zulmünden kaçırdığı İsrailoğullarına denizi ikiye yarmak ve asasıyla taşa vurup su çıkartmak gibi mucizeler ve nimetler göstermiş, fakat yine de onları tatmin edememiştir. Araf suresinde Cenab-ı Hak, verdiği nimetleri sayarak onlara şöyle sitemde bulunur. Susuyan kavmi Musa'dan su istediği zaman asanı taşa vur diye vahyettik de, ondan 12 pınar kaynayıp aktı. İnsanların her kısmı su içecekleri yeri belledi. Onları üstlerindeki bulutla gölgelendirdik. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size rızık olarak verdiklerimizin en temiz ve güzellerinden yiyiniz dedik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendilerine zulmediyorlar. İsrailoğulları ile birlikte Firavun ailesinden kaçtıktan sonra Hazreti Musa, Tur-i Sina'da Allah'la görüşmeye gitti ve kardeşi Hazreti Harun'u kavminin başına bıraktı. Fakat döndüğünde hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. İsrailoğulları aralarından Samiri denilen bir kuyumcunun yaptığı, altından bir buzağıyı kendilerine ilah edilmişlerdi. Allah buyurdu. Senden sonra biz kavmini imtihan ettik ve Samiri onları yoldan çıkardı. Bunun üzerine Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. Ey kavmim dedi. Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki bana olan vaadinizden döndünüz? Bu olayın üzerine Hazreti Musa tövbe etmek üzere kavminden seçtiği 70 kişiyle birlikte tekrar Tur-i Sina'ya gittiler. Daha sonra Hazreti Musa İsrailoğullarını Allah'ın salih kimseler için takdir ettiği topraklara götürmek istedi. Fakat bu topraklarda, yani Arz-ı Mev'ud denilen vaat edilmiş bölgelerde hüküm süren başka topluluklar vardı. Hazreti Musa o topluluklardan birinin incelenmesi ve onlar hakkında bilgi toplanması için bölgeye 12 tane casus gönderdi. Casuslar görevlerinden döndüklerinde orada yaşayan topluluğun İsrailoğullarından güçlü olduğunu ve olası bir savaş halinde onların üstün geleceklerini bildirdiler. Her ne kadar Musa aleyhisselam casuslara halkı ürkütmemek adına bu bilgileri yaymamalarını söylese de iki tanesi hariç hepsi haberi yaydılar ve halkı korkuttular. Hazreti Musa İsrailoğullarına Allah tarafından salih olanlara vaat edilmiş o toprakları fethedip oraya girmelerini ve düşmana karşı zaaf göstermemelerini emretmişti. Fakat hayata karşı çok hırslı ve ürkek olan kavmine söz geçirememişti. Hayatını riske atarak onları koca Firavun ailesinin 200 yıl süren zulmünden kurtaran Hazreti Musa'yı dinlemeyip, "Ey Musa! Onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız," dediler. Artık İsrailoğullarıyla ne yapacağını bilemeyen Hazreti Musa, "Rabbim, ben kendimden ve kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen hükmet," dedi. İsrailoğulları yine kendilerine ihsan edilen o kadar nimetleri görmezden gelip, dünya hayatına olan hırslarından dolayı yoldan çıkmışlar ve Kur'an'ın deyişiyle, öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan 40 yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme. Cenab-ı Allah bu kavmin böyle fetih gibi şerefli bir vazifeye liyakatleri olmadıklarını ve kutsal topraklara girmekten 40 sene mahrum kalacaklarını bildirdi. İsrailoğulları yine yersiz, yurtsuz ve yoksul bir halde kalmışlar ve Bakara suresindeki şu ayeti fiilen tasdik etmişlerdi. Böylece onların üzerine bir zillet ve meskenet damgası vuruldu. Bu vatansızlık süreci ta Davud aleyhisselama kadar sürerken, Davud aleyhisselamla beraber İsrailoğulları Arz-ı Mev'ud denilen vaat edilmiş bereketli topraklara girebilmiş ve bir vatan sahibi olabilmişlerdi. Hazreti Davud'dan sonra oğlu Hazreti Süleyman başa geçmiş ve krallığı daha da büyütüp İsrailoğullarını yine zamanının bir süper gücü haline getirmişti. Bir de inşa ettiği mabet vesilesiyle o topraklar artık kutsal topraklar olmuş ve İsrailoğulları için çok daha fazla önem arz etmeye başlamıştı. Yani Allah, İsrailoğullarına bir kez daha lütufta bulunmuş, onları vatansızlıktan kurtarmış, onlara zamanına hükmeden bir devlet ve lider vermişti. Hazreti Süleyman'a itaat ettikleri müddetçe lütuf ve refah içerisinde hayatlarını sürdüren İsrailoğulları, Süleyman aleyhisselamın vefatından sonra birbirine düşüp güneyde Yehuda ve kuzeyde İsrail olmak üzere iki ayrı devlet kurmuşlardı. Fakat bu iki devlet de biri Asur İmparatorluğu, diğeri ise Babil İmparatorluğu tarafından yerle bir edilmişti. Asurluların İsrail Krallığını işgalinden sonra İsrailoğullarının güneydeki devleti olan Yehuda Krallığı bir süre daha varlığını sürdürdü. Ta ki Asur Krallığını yıkan ve bölgenin yeni hakimi olan Babil İmparatorluğuna isyan edene kadar. Babil Kralı 2. Nebukadnezar ilk isyanlarında orayı işgal edip mabetteki değerli hazineleri Babil'e götürürken, ikinci isyanlarında Süleyman mabedini yıkmak ve İsrailoğullarını dağıtıp sürgüne göndermek gibi çok daha saldırgan bir tavır sergileyerek İsrailoğulları için tekrardan uzun ve zorlu olacak bir süreci başlatmıştı. Bu yerle bir edilmenin ardındaki olay ise yalnızca birbirlerine düşmeleri değildi. İsrailoğulları kendilerine gönderilmiş peygamberlere adeta katliam yaparak bir günde 70 peygamber ve onların yetiştirdikleri 300'den fazla alimi öldürmüş ve kesin olarak Allah'ın gazabını celbetmişlerdi. Ve sonunda celbettikleri şey onları bulmuştu. Müfessirlere göre Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğullarının çıkaracağı bildirilen iki fesattan biri buydu. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da şöyle buyuruyor. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. bu yerine getirilmiş bir vaatti. İsrailoğulları yersiz yurtsuzken bir vatan sahibi edilmiş, hakir ve zelilken muktedir kılınmış, defalarca vaatlerinden dönmelerine rağmen Allah'ın rahmetine mazhar olarak aralarına tekrar peygamberler gönderilmişti. Fakat onlar dünya hayatına olan sevgi ve hırslarından dolayı yine gözlerinin önündeki nimet ve lütufları görmekten aciz kalarak ilahi bir tokada müstahak olmuşlardı. İsrailoğulları ta Pers İmparatorluğu'nun gelip Babil'i yıkacağı zamana kadar, yani yaklaşık 40 yıl sürecek, yoksulluk ve yurtsuzlukla geçecek bir sürgün sürecine daha girmişlerdi. Perslerin gelişiyle tekrardan vatanlarına dönen İsrailoğulları yine refaha kavuşmuşlar, zorlu sürgün hayatından kurtulmuşlardı. Bu hadiselerin üzerinden uzun bir süre geçmiş ve zamanının süper gücü olan Roma, Filistin bölgesi dahil birçok yerin hakimiyetini eline almıştı. İsrailoğulları Nebukadnezar'ın hakimiyetindeyken yaptıkları hatayı bir daha yapmış ve yıkılan mabedi ikinci mabet namıyla daha ihtişamlı bir şekilde yeniden inşa eden Roma'ya iki defa isyan etmişlerdi. İlk isyanlarında Roma tarafından yeniden inşa edilen mabetleri yıkılırken, ikinci isyanlarında Kudüs yerle bir edilip şehirdeki Yahudilerin büyük bir kısmı katledilmişti. Böylece Roma tarafından esir alınarak imparatorluğun çeşitli bölgelerine satılanlar ya da farklı farklı bölgelere kaçanlar dışında Kudüs'te oldukça az bir Yahudi nüfusu kalmıştı. Hazreti Meryem, Hazreti İsa aleyhisselama bir mucize eseri olarak gebe kaldığında İsrailoğulları buna inanmamış ve Hazreti Meryem'in onu ziyaret eden tek kişi olan Zekeriya aleyhisselamla zina ettiğini söyleyerek çok ağır bir iftirada bulunmuşlardı. Bu iddialarının hiçbir delili bulunmamasına rağmen Hazreti Zekeriya'yı bir testereyle ikiye bölerek katlettikleri onlarca peygambere bir yenisini eklemişlerdi. Hazreti İsa aleyhisselamla beraber Hristiyanlık dini ortaya çıkmış ve bir süre sonra Roma'daki en yaygın din haline gelmişti. Roma halkı Hazreti İsa'nın çarmıha gerilerek öldürüldüğüne inanıyorlar ve bunun sorumlusu olarak Yahudileri görüyorlardı. Halbuki çarmıha gerilen Hazreti İsa değil, ona ihanet edip yerini bildiren Yahuda İskariyot'tu. Fakat bunu bilmeyen Roma, Yahudiler üzerindeki baskıyı artırmış ve Hazreti İsa'nın orada öldürüldüğüne inandıkları şehir olan Kudüs'e girmelerini yasaklamışlardı. İsrailoğullarını bu sefer yaklaşık 600 senelik bir zillet ve meskenet dönemi bekliyordu. Bu yasak dönemi, bölgenin Müslümanlar tarafından ele geçirileceği zamana kadar, yani 638 yılına kadar devam etmişti. Hazreti Ömer'in kumandasındaki İslam ordusu Kudüs'ü fethetmiş ve Yahudiler dahil oradaki gayrimüslimlere dinlerini özgürce yaşama hakkı vermişti. Fakat bu sıralarda Kudüs'te yaşayan Yahudi nüfusu oldukça azdı. Yaklaşık 1000 yıldır İsrailoğulları dünyanın farklı farklı bölgelerinde hayatını sürdürmüştü. Yaşanan hadiseler sebebiyle de bu süre zarfında daima ikinci sınıf insan muamelesi görmüş ve azınlık olarak yaşadıkları İngiltere, İspanya, Portekiz gibi ülkelerden de kovulmuşlardı. Hristiyan devletlerin neredeyse hepsinde Yahudilerin toprak sahibi olmalarına, askerlik yapmalarına ve devlet idaresinde görev almalarına müsaade edilmediğinden birçok Yahudi mecburen ticarete yöneldi. Fakat İsrailoğulları yine hayata olan şiddetli hırsları sebebiyle ticaretlerine de hile ve fesat karıştırdılar ve bu fesatları belki de o güne kadar toplum hayatına verdikleri en büyük zarardı. Bu fesat Kur'an'da ona bulaşmanın Allah'a ve Resulüne savaş açmak anlamına geldiği ve hadis-i şerifte 36 zinadan eşit bir günah olduğu bildirilen faizle ticaret yapmalarıydı. Bu durumun 19. yüzyıla kadar devam etmesiyle faizle ticaret yapan birçok Yahudi servetlerini artırıp yaşadıkları bölgelerin en zenginleri haline gelerek Avrupa'da söz sahibi olmaya başladı. Yahudilerin yaygınlaştırdığı faiz belası Bediüzzaman Hazretlerinin deyimiyle "Sen çalış ben yiyeyim ve ben tok olayım başkası açlıktan ölsün bana ne" düsturlarını esas alıp toplum hayatının huzurunu temin eden alt tabaka ile üst tabakanın birbirine münasebetini bozmuş ve aralarını açmıştı. Zengin zenginleşiyor, fakir de fakirleşiyordu. Böyle bir toplumun muhtemel akıbetini görmek için tarih sayfalarına bakacak olursak, başta Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi ve Bolşevik İhtilali gibi hadiseler temelde alt tabaka ve üst tabakanın kavgasından kaynaklanmış ve bu da faiz belasının sevkiyle yaşanmıştır. İsrailoğullarının bütün bu çıkardıkları fesatların ve yedikleri tokatların başlıca sebebi dünya hayatına olan şiddetli hırsları ve sevgilerinden başka bir şey değildi. Ayette şöyle buyruluyor: "Onlara şayet Allah katında ahiret yurdu diğer insanlara değil de yalnız size aitse ve bu iddianız da doğruysanız hadi ölümü isteyin bakalım" de. Kendi elleriyle yapıp ettikleri işler sebebiyle hiçbir zaman ölümü temenni etmeyeceklerdir. Allah zalimleri iyi bilir. Yemin olsun ki onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak bulursun. Müşriklerden de çok. Her biri ister ki 1000 sene yaşasın. Oysa çok yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür. Kur'an'da İsrail oğullarının 2 fesat çıkaracakları bildiriliyor. Ve müfessirlere göre bunun ilki gerçekleşmiş bulunmakta. Kim bilir, belki de bugün İsrail'in Filistin'deki Müslümanlara yaptığı zulüm onların çıkardığı 2. fesattır ve cezaları da pek yakındır. Nihayet 2. cezalandırma vakti gelince düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri de der ki, zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor, tehir ediliyor, yoksa bakılmıyor değil. Küçük suçların hesabı küçük mahkemelerde, büyük suçların hesabı da büyük mahkemelerde görülür. İşte bugün İsrail'in işlediği suç o kadar haddini aşmış durumda ki, dünyada hiçbir mahkeme, hiçbir ceza onlara suçlarının bedelini ödetmeye yetmez. Onları bekleyen çok daha büyük bir mahkeme var. Hem de öyle bir mahkeme ki orada hakimin kendisi şahittir. Zalimler için yaşasın cehennem.